İyi günler sayın seyirciler. Arkadaşım Hüma Babuna ile birlikte Ankara'dan sunduğumuz ve Birlik Zamanı programıyla yine karşınızdayız. Bugün yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Profesör Doktor Orhan Kavuncu. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ben programımıza başlamadan önce Sayın Orhan Bey'in bir özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısa bir özgeçmiş. Sayın Orhan Kavuncu 1949 yılında Adana'nın Bahçe ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünde tamamladı. Aynı fakültenin genetik ve istatistik anabilim dalında 1977'de doktor, 1984'te doçent ve 1991'de profesör oldu. Yurt dışında Kanada Alberta Üniversitesi genetik bölümünde bilimsel çalışmalar yaptı. Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekilliği, Batı Avrupa Türk Kültür Dernekleri Birliği Genel Başkanlığı, Kazakistan İktisadi ve Beşeri Bilimler Özel Üniversitesi kurucu rektörlüğü görevinde bulundu. 20. dönemde Adana Milletvekili seçilen Sayın Orhan Kavuncu, Büyük Birlik Partisi Genel Sekreterliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Halen daha Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Ben hoş geldiniz diyorum tekrar.
Sağ olun, teşekkür ediyorum.
Hoş geldiniz hocam, şeref verdiniz.
Sağ olun, estağfurullah.
Hocam izin verirseniz ben ilk sorumu sormak istiyorum.
Tabii, buyurun.
Malumunuz son yıllarda, özellikle de son aylarda Türkiye'de bize göre biraz da yurt dışı kaynaklı olmak üzere suni bir takım sorunlar ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Suni diyorum çünkü genelde aynı fikre, aynı görüşe sahip olan işte kişilerin, grupların arasında yani beklemediğimiz, ummadığımız şekilde çekişme ortaya çıktı, çatışma ortaya çıktı, sözlü olarak tabii. Fakat biz bunu doğru bulmuyoruz. Yurt dışı kaynaklı dememin sebebi de çok enteresan bir şekilde dünyanın çeşitli ülkelerinde aynı anda işte medya kuruluşlarında aynı başlıklar atılıyor, gazetelerde aynı başlıklar atılıyor. İşte aynı yorumlar yapılıyor. Dezenformasyon ciddi bir şekilde her tarafa yayılmış durumda. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyim?
Tabii yani Türkiye'nin hani siyasetteki amiyane tabiriyle peak yapma noktasına geldiği bir dönemde bu tip sıkıntıların ortaya çıkması üzücü gerçekten. Yerel seçimlere de bu tartışmalar büyük ölçüde yansıdı. Ama seçim sonuçları Türkiye'nin geriye doğru gitmesini arzu edenleri sevindirmeyecek bir seçim sonucu oldu.
Maşallah.
Seçim sonuçları bakımından yani herhangi bir galip, mağlup arayışı içerisinde değiliz. Zaten bu tip seçimlerin galibi, mağlubu da olmaz diye düşünüyorum. Ama neticede Türkiye'de birlik, beraberliğin, istikrarın sağlandığı bir sonuç ortaya çıktı. Bundan sonra Türkiye tekrar derlenip, toparlanıp eski hızına ulaşan bir şekilde tekrar peak yapma noktasına yönelir diye ümit ediyorum. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ondan sonra milletvekili genel seçimleri var. O seçimler esnasında da Türkiye'de siyasi rakipler birbirini yıpratıyorum derken aslında Türkiye'ye zarar verecek söylemlerden kaçınırlarsa herhalde hem kendileri için kötü sonuçlar İnşallah. Ortaya çıkmaz hem de memleketin genel menfaatleri bakımından da üzücü bir durum ortaya çıkmaz diye ümit ediyorum. Birlik beraberliğe bizim en fazla ihtiyacımız olan bir zamandayız. Türkiye bugün Türk Kengeşi dediğimiz, Türk Konseyi dediğimiz, işte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan'la birlikte bir daimi sekreterya etrafında bir birliktelik oluşturdu. Bu birlikteliğe yakın zamanda Türkmenistan'ın sonra Özbekistan'ın da katılacağını ümit ediyoruz.
İnşallah.
Böylece Türkçe konuşan devletler en azından 150 milyonluk bir nüfusla bir araya gelmiş oluyorlar. Bu devletlerin toplam gücü hakkında geçtiğimiz dönemde Bakü'de devlet başkanları zirvesinde Cumhurbaşkanımızın Sayın Abdullah Gül'ün ifade ettiği gibi toplamda yani ekonomik olarak gayri safi milli hasılada dünyada belli bir sırayı, 13. sırayı yanlış hatırlamıyorsam alıyor bu birlik. Nüfus bakımından 7. yüz ölçümü bakımından 9. sırada yer alıyor. Şimdi böyle bir gücü bizim daha da artırma imkanımız varken eften püften sebeplerle Türkiye'nin küçülmesine müsaade etmememiz gerekiyor. Seçmen de bu tavrı geçtiğimiz seçimlerde koydu diye ben yorumluyorum şahsen.
Hocam dediğiniz gibi Türkiye'nin küçülmemesi gerekiyor diye bir vurgu yaptınız. Çok önemli bu söylediğiniz şey. Türk-İslam Birliği ülküsü her zaman için Türklerin gerçekten çok önemli bir ideali olmuş, misyonu olmuş. Asırlardan beri böyle gelmiş ve halen daha da zaten bırakılmaması gereken bir ülke bence mutlaka. Hiçbir zaman bırakılmaması gereken, sonuca götürülmesi gereken hatta mutlaka sonuca kavuşturulması gereken bir ülke olarak görüyoruz. Nitekim günümüzde İslam ülkelerinin durumuna ya da işte Kafkasya'ya, Balkanlara birçok yere baktığımızda, özellikle de İslam ülkelerine baktığımızda bütün bu İslami devletlerin, Müslüman ülkelerin Türkiye'ye umut bağladıklarını görüyoruz.
Evet.
Değil mi? Ciddi bir şekilde umut. O yüzden az önce yaptığınız değerlendirme bu açıdan da çok önemli. Evet. Yani Türkiye'yi sadece biz tek bir ülke olarak düşünmememiz gerekiyor. Tabii. Ardılları ile birlikte, değil mi? Hinterlandı ile birlikte düşünmemiz gerekiyor. Herkesin umut bağladığı ve dolayısıyla da bu açıdan bakıldığında da Türk-İslam Birliği'nin yani liderliğini Türkiye'nin yaptığı böyle bir birliğin aciliyetine çok, yürekten inanıyorum. Ne dersiniz?
Çok çok önemli bir noktaya tabii temas ettiniz. Yani şimdi tabii Türkiye'nin bir medeniyet hamlesi yapması gerekiyor. Bu söylediğinizi öyle de yorumlayabiliriz. Çünkü dünyanın böyle bir hamleye ihtiyacı var. Yeni bir medeniyete dünyanın ihtiyacı var. Bu medeniyet hamlesini, dünyanın şu anda ihtiyacı olan bu medeniyet hamlesini kim yapabilir diye düşündüğümüz zaman inanın bana kültürümüzün zihni muhtevasıyla bunun tek adayı biziz.
Evet,
Türk-İslam ülküsü etrafında kenetlenmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun önderliğini yapabilir. Bu noktada bizim dışımızda başka bir aday yok. Çünkü bir mukayese yaptığınız zaman mesela 16. asırda dünyaya biz hakimiz.
Evet.
Yani dünya diye tarif ettiğimiz coğrafyada o zaman Amerika Birleşik Devletleri daha tabii yeni keşfediliyor. Hı hı. Daha yeni bir kıta olduğunu sadece Piri Reis'in haritalarında görebiliyoruz.
Evet.
Christoph Kolomb bile Hindistan'a gittiğini zannediyor. Hı hı. Şimdi o günlerde dünya dediğimiz işte bu Asya, Afrika, Avrupa kıtaları. Buraya baktığınız zaman buradaki bütün büyük devletlerin başında biz varız. Türk hanedanları var. Mısır'ında, işte Sibirya'sında, bugünkü Rusya steplerinde, Anadolu'da, Balkanlar'da, İran'da, Hindistan'da, hatta Çin'de.
Evet.
Bütün buralarda biz hakimiz. Şimdi bugün bakıyoruz, o Türk asrından, 16. asırdan bugüne kalan bu coğrafyada ne? O zaman atalarımız yönettikleri topraklarda hangi etnik gruptan, hangi inançtan kimi bulmuşlarsa bugün onlar varlığını devam ettiriyor. Ama 20. asırda dünyaya hakim olan, 20. asırda medeniyetin temsilcisi diyebileceğimiz güçlerin hakim olduğu coğrafyalara bakıyoruz. O coğrafyalarda inanç adına, kültür adına hiçbir şey yok.
Doğru.
Dolayısıyla Türk-İslam ülküsü, Türk-İslam birliği diye çok güzel ifade ettiğiniz o birlikteliğin, o fikri yapının, o paradigmanın diyelim ortaya çıkardığı bir şey var. Türk yöneticiler yönettikleri coğrafyalardaki insanları kim olursa olsun inancına, etnik grubuna bakmadan Allah'ın kendilerine emaneti saymışlar.
Maşallah.
Ve onlara
doğru
adaletle hükmetmişler. Onların varlığını geleceğe taşımayı kendileri için bir görev saymışlar.
Doğru. Evet.
Bugün mesela Bulgaristan'a bakıyorsunuz. 18. asır sancak defterlerini inceleyen bilim adamlarımız, ben Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin dergisindeki bir makalede o 1987'li yıllarda zannediyorum okumuştum. Yazarını da hatırlayamıyorum hocam. Hakkını helal etsin. Bizim Bulgaristan'ı yönettiğimiz dönemlerde kiliselerin yaz aylarında bakımı, onarımı Türk yönetiminin tahsis ettiği bütçeden karşılanıyor. Ve Hristiyan tebaanın kiliselere özgürce gidip ibadetini yapabilmesi bizim güvencemiz altında. Şimdi böyle bir yönetim anlayışı.
Doğru.
Bugün dünyanın buna ihtiyacı yok da neye ihtiyacı var? Kesinlikle. Bakın 20. asır dünyaya ne getirdi diye ben bakıyorum. Bir tek cümleyle belki tarif edebiliriz 20. asırı. Nimetlerle külfetlerin toplumlar arasındaki dağılımında büyük bir dengesizlik. Marksist literatür, sol jargon bu nimetlerle külfetlerin dağılımındaki dengesizliği hep toplum içinde aradı.
Evet.
Oysa toplumlar arasındaki dengesizlik de en az toplum içi kadar önemli.
Doğru.
Bugün bakıyorsunuz nükleer güce sahip ülkeler nükleer denemeleri kendi topraklarında yapmıyorlar. Gidiyorlar başkalarının topraklarında yapıyorlar. Zarar orada yaşayan insanların Doğru. üzerinde. Külfet onlara kalıyor. Nimeti G8'ler paylaşıyor diyelim.
Evet.
Güney ülkeleri dediğimiz geri kalmış ülkeler, gelişmekte olan ülkeler onlara külfetler kalıyor.
Yani kan, gözyaşı, başka bir şey, ölüm bunları getirdi değil mi?
Evet. Yani dolayısıyla Doğru. hani kurt yapmaz kuzulara şah olsa bu taksimi diyor ya
evet,
şair.
Evet, evet.
Yani böyle bir Hı-hı. dengesizlik söz konusu.
Evet.
Şimdi bu dengesizliği ortadan kaldırmak gerekiyor. Bakın küreselleşme denilen bir süreçten geçiyoruz. Küreselleşmenin birçok alanda tezahürünü görüyoruz. Ne bileyim işte müzik deyince Michael Jackson, Madonna hepimizin aklına geliyor.
Evet.
Efendim ne onların Oscar ödülü, Grammy ödüllerini Hı-hı. kimler aldı? Demek ki bir küresel sinema var.
Evet.
Yani demek istediğim küreselleşme sürecinde bu küreselleşme dediğimiz olgu hayatın birçok alanında tezahür ediyor. Ama bence tezahür etmesi gereken bir tek alan var. Başka hiçbir alanda küreselleşmeye dünyanın ihtiyacı yok. Ama adalet dediğimiz alanda evet. bir küresel adalete ihtiyaç var.
Doğru söylüyorsunuz.
O küresel adaleti kim tesis edebilecek? Tarih bizim şahidimiz. Türk-İslam ülküsüyle dünyayı yönetti atalarımız ve nizam-ı alem dediğimiz, aleme nizam verdiler. Ve küresel adaleti tesis ettiler. Tarih evet. bizim şahidimiz. O halde bugün bunu yapabilecek yegane güç biziz. Yeter ki o 16. asırda geliştirdiğimiz medeniyetin hangi esaslara dayandığını görelim. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, bizim pirimiz, büyüğümüz,
tabii.
Mürşidi Kamil'im benim.
Evet.
Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin peygamber sevgisi, yani aşık olmak isteyen herkese örnek olacak bir sevgi, model alınacak bir sevgi. Geliyor İstanbul'u geziyor Avrupalı seyyah diyor ki, ya adam diyor namaz ezan okununca diyor dükkan bırakıp koşup hı hı. camiye gidiyor diyor. Ya
evet.
arkadaş hırsızlık filan ne hırsızlığı?
Hı
hı. Olur mu öyle şey?
Evet.
Yani dükkanı rahat rahat açık bırakıp hiç kimse olmadan namaza gidip geri gelip dükkanına oturabiliyordu diyor. O içtimai dayanışma, o karşılıklı güven duygusu oluşturmuş ve böyle bir toplum ortaya çıkmış. Şimdi yani bu güzellikleri gerçekleştirmişiz. Bizde bakıyorsunuz ilimle din barışık.
Tabii ki.
Yani ilim yapan bilim adamımız bizim, ilim adamımız diyor ki bu tabiatta gördüğümüz her şey, bu olgu, bu olaylar Allah'ın kanuniyetinin birer ayeti, birer
evet.
delili.
Evet.
Ben bunları anlamak için, yani orada bir şüphe yok. Kainatı Allah halketti. Kainatta her şeyi Allah halketti ama onu bir kanunla, bir sebebe tevessül ettirdi. Öyle yarattı. Ben o sebebi anlamak zorundayım. Ben o kanuniyeti keşfetmeye çalışıyorum. Orada bir isyan yok. Allah'ın yerine tövbe neuzubillah Darwin'in yaptığı gibi bir başka güç ikame etme Haşa, arayışı
tabii.
falan yok.
Estağfurullah.
Tabii. Yani şimdi dolayısıyla böyle bir ilim. Biz ne zaman bu dinle barışık ilimden uzaklaşıp batıdaki ilimin, kiliseyle kavga eden ilimin peşine düştük, o zaman bizde de bu işler geriye gitmeye başladı. O halde demek ki tekrar dinle barışık bir ilim, sosyal dayanışma, sosyal adalet, fakir, fukaranın, yetimin, yolda kalmışın, garibin halini merak eden, ona yardım etmek isteyen bir anlayış ve ilk başta söylediğimiz şey, yani başka inançlar, başka kültürler, etnik farklılık, öteki diye bir şey yok.
Çok güzel.
O dönemlerin hepiniz hatırlayacaksınız. Ortodokslar Balkanlarda. Burada kardinal şapkası görmektense Türk sarığını tercih ederim Tabii. diyorlar. Niye? Çünkü gittiğimiz yere adalet götürüyoruz.
Evet.
İnsanlar başındaki o derebeyden, voyvododan illallah etmiş zulümden, Türk yönetimi gelse de adaleti görsek, bunu arzu ediyorlar, istiyorlar. Dolayısıyla dünyanın bugün nimetlerle külfetlerin dağılımında bu kadar büyük dengesizlik olan bu dünyanın yeni bir medeniyet anlayışına ihtiyaç var. İşte o medeniyet anlayışının paradigmaları bizim tarihimizde saklı. Yeter ki onları deşifre edelim.
Tabii.
İşte ben bu üç önemli paradigmayı, değerler manzumesinin üç önemli unsurunu söylüyorum. Din ve ilim barışık, içtimai bir dayanışma var. İki, ötekileştirme yok. Yönettiğimiz
evet.
herkes bize Allah'ın emaneti.
Tabii.
Şimdi şu üç paradigmaya başkaları da eklenebilir. Bunları da yeter ki birileri deşifre etsin.
Tabii.
Hepsinin birisi deşifre etsin diye bir mecburiyetimiz yok.
Peki hocam, bunu ütopya olarak sunuyor bir takım kişiler. Bu yanlış değil mi? Yani sanki böyle bir birlik, bahsettiğimiz, özlemini duyduğumuz bu birlik için adeta bir ütopyaymış gibi.
Şimdi tabii yani karamsarlığa insanları götürecek zahiri enstantanelerle karşılaşmıyor değiliz. Ama ben bu tip şahsen kendimde ruhumun sıkıldığı, bunaldığı, üzüldüğüm, yılgınlığa, ümitsizliğe, karamsarlığa doğru gittiğimi hissettiğim anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına düşünüyorum. Yani o cahiliye döneminden, o Arap toplumundan 50 sene sonra bütün dünyaya hükmeden bir güç, bir güzellik ortaya çıkabildiyse demek ki kendi toplumumuzdan da bizim ümit kesmemiz için bir sebep yok.
Allah izin
versin. İmanımız
tabii.
var.
Tabii.
Allah'a inanıyoruz, dinimiz var, inancımız var. Yani Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur. Yani her toplumun
Doğru.
içerisinden sıkıntılardan, pespaye vaziyetten tekrar bir güzellik çıkar. Yani çünkü fıtratımız bizim iyiliğe, güzelliğe yönelmiştir. Kötülüğe değil.
Tabii. Zaten ümit var olmaktan bahsettiniz az önce. Kur'an'da da değil mi? Ayet
Tabii.
var bu şekilde.
İnşallah evet. evet. Hocam, bunun için elimizde esasında çok büyük bir fırsat var da kullanmıyoruz. Ben şunu sormak istiyorum size. Sizin kuşağınızın sahip olduğu ideolojiyle işte bütün partileri düşünelim. Bu dönemde bu yeni jenerasyonun sahip olduğu ideoloji arasında çok büyük farklılık var. Seçim söylemlerinde bile bu çok fazla ortaya çıkıyor. Mesela seçim propagandalarında yapılan konuşmalarda, mitinglerde kullanılan üslup ya da işte kapı kapı geziliyor biliyorsunuz, belediye olsun ya da genel seçimlerde olsun. Mesela Saadet Partisi rahmetli Erbakan İttihadı İslam'ı savunan bir insandı. Birliği beraberliği savunan bir kişiydi. Rahmetli Türkeş, rahmetli Yazıcıoğlu hep Türk İslam Birliği ideolojisiyle faaliyet yapan kişilerdi. Ve o dönemde partilerin eğitimleri, eğitim programlarında hep Türk İslam Birliği söylemi vardı. Fakat gitgide bu zayıfladı ve olumsuzluk olarak söylemiyorum ama daha iyi olalım diye söylüyorum. Şu andaki gençlerde kullandıkları üsluplarda, parti mensuplarında bu üsluba dair çok fazla bir şeye rastlamak mümkün olmuyor. AK Parti'yi de bunu dahil ediyorum. Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Mesela her partinin ilçe teşkilatları var. Her yerdeler, örgütlüler. Eğitim programları var, toplantıları var. Bu toplantılarda rahatlıkla gençleri bu ideolojilerle yetiştirebilirler. Birincisi imanı güçlendirmeye evet. çalışabilirler. İkincisi Türk İslam Birliği, Türkiye'nin liderliğinde İttihadı İslam ideolojisini gençlere öğretebilirler. Dolayısıyla da tabii ki imanı artan, ideolojisi güçlenen bir gençlik Türkiye'nin de güçlenip yükselmesine evet. inşallah vesile olacaktır. Bunun için neler yapılabilir?
Yani şimdi söylediğiniz çok güzel. Yani bir mukayese yapmamı isteyeceğinizi düşünerek siz anlatırken ben
İstiyorum,
hemen
evet.
17 yaşıma gittim. 18 Hı-hı. yaşıma gittim. Şimdi 17-18 yaşımda, yani bundan 47-48 sene önce biz o gün ideolojik yapımızı kazandık. Mesela o zaman kavli karar ettiğimiz, uğruna yemin ettiğimiz davamız neydi? Birdenbire onu düşündüm. Ben Allah'ın rızasına talibim.
Maşallah.
Maşallah.
Allah'ın rızasına nail olabilmenin yolu olarak da biz bu mensubu olduğumuz topluma, bu aziz Türk milletine hizmet etmeyi seçtik. Bu millete Allah rızası için hizmet edeceğiz. Ve böylece bu milletin de millet olarak Allah'ın rızasına nail olması bizim davamızdır. Biz bunu bu kelimelerle kavli karar ettik.
17-18 yaşındayken
17-18 evet. yaşında bizim davamız buydu. Evet. Elhamdülillah geriye doğru bakıyorum. Evet. 50 seneye merdiven evet. dayanmışım.
Maşallah, maşallah. Evet.
Ben 50 senedir bu davamda
sırat-ı müstakim değil mi?
Sırat-ı müstakim. Tabii. Şimdi elbette zaman değişecek. Zamanla evet. beraber bir takım değişiklikler olacak. Yeni bir takım şeyler gelecek. İşte sosyal medya diye bir şey var. 17-18 yaşındayken böyle sizin gibi güzel hanımlarla, aydın fikirli hanımlarla oturup çekimler yapmak, kameranın karşısında konuşma imkanımız yoktu. Elimizde duvar gazetelerini kendimiz yazardık üniversitelerde.
Evet. Ama çok kıymetli de böyle olmuş olması tabii.
Şimdi kalem tutmaya ellerimiz, yazımız çirkinleşti. Çünkü oturuyorsunuz bilgisayarın başına, Word'de her şeyi yazıyorsunuz. Dolayısıyla bu değişikliklere elbette intibak etmemiz lazım. Yani zamanın getirdiği, teknolojinin getirdiği nimetlerden elbette istifade etmemiz lazım. Ama bunlardan istifade ediyoruz diye esası ihmal etmek, temeli ihmal etmek aman olacak şey değil. Yani o hedefi çocuklarımızın bellemesi lazım, öğrenmesi lazım. Benim en büyük arzum, benim davam Allah'ın rızasıdır.
Çok güzel, maşallah.
Allah'ın rızasına nail olmanın yoludur benim yaptığım her iş.
Çok doğru.
Bu millete hizmet etmek, Türk milliyetçiliği yapmak, efendim Türk İslam ülküsünü yaymak, anlatmak, Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin peygamber sevgisini, yani sevmenin modeli olarak çocuklara benimsetmeye çalışmak, ne yapıyorsam bunların hepsi neticede Allah'ın rızasına talip olduğum için.
Tabii.
Bu şuurla. Şimdi çocuklarımıza da bu esası, bunu unutturmayalım. Gerisi teferruattır, önemlidir. Teferruat deyince önemsiz anlamında söylemiyorum, ihmal edilmesin. Ama bu esas, bu esası kaybetmeyelim. Milliyetçilik dediğim şey, mensubu olduğumuz topluma hizmet. Mensubu olduğumuz topluma hizmet. Şimdi vallahi bu da bir büyüklük. Şimdi Hazreti Mevlana, yani o çok büyük bir topluma mesaj verebiliyordu. Ama bizim için ideal, optimal bir ölçü mensubu olduğumuz toplum. Bu topluma hizmet edebilmenin, biz yollarını arayabiliriz, bulabiliriz. Gücümüz, takatimiz, nefesimiz bu kadarına yetebilir. Hazreti Mevlana gibi olacaklarımız içimizden çıksın. Onlar mensubu olduğu toplumdan çok daha büyük toplumlara mesajlar iletsin, hizmetini yapsın. Amenna ve sattabna. Ama bizim takatimizin, ortalama münevverin takatinin yetebileceği optimal toplum büyüklüğü, mensup olduğu toplum, kendi milleti. Bu millete hizmet, Allah rızası için hizmet, onu unutmadan hizmet.
Evet. Hocam tam yeri gelmişken şunu da sormak istiyorum. Özellikle seyircilerimizden bazılarının yanlış anlama ihtimaline karşı bu konuya bir açıklık getirirsek çok memnun olacağım. Çok önemli bir şey söylediniz. Önce kendi toplumumuza hizmet, Türk milletine hizmet dediniz. Bazen Türk milliyetçiliği bir kavmiyetçilik gibi anlaşılabiliyor. Kafatası milliyetçiliği tarzında anlaşılabiliyor.
Çok yanlış. Tabii.
Bunu zaten Kur'an'da, kutsal kitabımızda da asla yeri olmadığı tabii. gibi sizlerin bu işin içinden gelmiş, çekirdeğinden gelmiş kişilerin de zaten zihniyetinde böyle bir şeyin olmadığını seyircilerimize anlatabilir miyiz?
Tabii. Evet. Şimdi milliyetçi düşüncenin babası Ziya Gökalp.
Evet.
Ziya Gökalp Türkçülüğün esaslarında diyor ki bu millete, Türk milletine hizmet etmiş bir insan. Velev ki kanı, soyu, geçmişi, ailesi Türk olmasın. Ben ona nasıl Türk derim diyor. Türk değil derim diyor. Allah'tan korkarım diyor. Bu millete hizmet etmişse diyor. Çünkü diyor millete mensubiyet, milliyet yani. Benim milliyetim Türk. Bu diyor fiziki özelliklerimizden dolayı değildir diyor.
Tabii.
Bu eğitimle sonradan kazandığımız bir şeydir diyor. Fiziki özellikler, yani bugün genetik yapı diyoruz. 1924'te genetik yapı yerine fiziki özellik deniyordu. Bu atlarda aranır diyor. At Tabii. yarışta birinci gelecek. Doğru. Elbette onun fiziki gücü, fiziki özelliği önemlidir diyor. Hı hı. Ama insanda bu aranmaz diyor.
Zaten Hars milliyetçiliğinden bahsediyor
Hars,
değil mi?
Hars ırkçılık evet. yapamayız evet. diyor. Hars kültür milliyetçiliği Tabii. yapmalıyız diyor.
Evet.
Ziya Gökalp, yani bugün Türkçülüğün babası diye bildiğimiz insanın Türkçülüğün esasları kitabından ben bunları Tabii. şimdi hatırladım, size aktarıyorum. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bu Hars esasına dayalı. Bugün kültür milliyetçiliği dediğimiz milliyetçilikte siz bir kavmiyetçilik arayamazsınız. Bir ırk birliği, ırk esası arayamazsınız. Evet. Ziya Gökalp'in dediği gibi yani bu millete hizmet etmiş bir büyük insanı kanında, geninde Türklük yok diye ben nasıl Türk saymam? Türklüğün dışında sayarım. Allah'tan korkarım.
Tabii.
Olmaz böyle bir şey.
Tabii.
Kur'an-ı Kerim'de buyurduğunuz gibi zaten bunu amir. Yani biz sizi birbirinizi daha iyi anlayasınız diye ayrı ayrı diller konuşan ayrı kavimler halinde yarattık.
Doğru.
Bir ayet-i celil'e.
Tabii, tabii.
Bir başka ayet-i celil'e. Yani Allah indinde üstün olanınız, takvada üstün
tabii
olanınızdır.
Tabii.
Yani Arap'ın, Arap olmayana üstünlüğü yoktur.
Maşallah, evet, tabii.
Değil mi? Bir daha hadis.
Evet, kesinlikle.
Peygamber Efendimiz'in hadisi. Çünkü bu ayetten geliyor.
Tabii, tabii.
Yani takvadır. Üstünlüğün esası takva. Böyle olduğu için zaten ötekileştirmemiş yönetici atalarımız.
Evet.
Hükmettikleri topraklarda Müslüman olmayanı da, Müslüman olanı da ötekileştirmemiş. Sadece kanunun koyduğu kuralları uygulamış. Herkese kendi kültürünü yaşama imkanı vermiş. İşte dediğim gibi Hristiyan tebaanın kiliseye gitmesi Türk yönetiminin güvencesi altında.
Doğru.
Şimdi yani bunlar Kur'an-ı Kerim'den ilham alınarak, Kur'an-ı Kerim rehber kabul edilerek geliştirdiğimiz güzellikler. O rehber elimizin altındaysa, onu kullanabiliyorsak o zaman niye biz bu güzellikleri tekrar gerçekleştirmeyelim?
Evet, evet. Hocam ırkçılıktan bahsediyoruz. Mesela Güneydoğu Anadolu'da tamamen ırkçı söylemlerle bir Kürt sorunu ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Adnan Oktar hocam sıklıkla son günlerde vurguluyor. Mesela yönetici diyor Kürt olsun istiyorlar diyor. Belediye başkanı Kürt olsun, yaşayanlar Kürt olsun. Okulda Kürtçe konuşulsun. Bu tamamen ırkçılık. Yani bizim mesela hepimiz farklı kökenlerden geliyoruz. Türk anlamında
bulamaz.
Çok
evet,
az, belki evet de yok gibi bir şey. Şimdi biz bu kadar birleşelim, bütünleşelim derken, genişleyelim derken bir yandan onlar saçma sapan bir takım söylemlerle işte otur Kürdistan aşağı, işte otur Kürdistan yukarı böyle bir yani toplumu tamamen bölüp karşı karşıya getirmeye
maalesef
çalışıyorlar. Fakat bu Kur'an'a aykırı, yani hadislere aykırı, sahih hadislere aykırı. Dolayısıyla bizim orada herhalde maneviyata dayalı herhalde bir öğretim
şimdi
propagandası
çok,
yapmamız gerekir.
Çok doğru. Yani Adnan Oktar hocamız sağ olsunlar çok güzel bir noktayı işaret buyurmuşlar. Yani şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Güneydoğu Anadolu'da sandık başına giden seçmen hür iradesiyle sandığa oyunu atabilse, PKK'nın, örgütün baskısı, korkusu olmaksızın oyunu atsa, inanın BDP zaten çok yüksek bir oy almıyor Türkiye genelinde.
Tabii, evet.
Onu da alamayacak.
Hocam bir de BDP, araya girelim özür dilerim. Güneydoğu halkı çok imanı güçlü bir halk.
Onu söylüyorum.
BDP onları temsil etmiyor ki.
Etmediği için alamayacak. Ama o örgüt baskısı, korku, tetiş yani buna engel oluyor. İnsanlar sandık başına giderken korkarak gidiyorlar. Hür iradeleriyle oylarını atamıyorlar. Şimdi milliyetçilik dediğimiz şey işte yani o aradaki farklılık çok ortaya çıkıyor. Benim milliyetçiliğim yani Türk milliyetçiliği, Türk milliyetine mensup olmak anlamında, Türk kültürünü geliştirmek, Türk kültürüne mensup olmak, bu kültüre mensup olanları bir arada tutmak anlamında Türk milliyetçiliği, birleştirici, bütünleyici bir milliyetçilik. Siz bunun içerisinde mesela ak koyunluculuk yaparsanız, avşarcılık yaparsanız, bölücülük yapmış olursunuz. Kürtçülük de aynı şeydir. Çerkezcilik yaparsanız, Kırgızcılık, Özbekçilik yaparsanız, işte Balkanlardan gelenler biz, Tuna Nehri'nin öbür taraftan gelenler biz ayrıyız derseniz, bu bölücü bir milliyetçilik olur. Onun için Adnan Oktar Hoca Efendi bunlara karşı çıkıyor. Yani Kürtçülük de bu anlamda bir bölücü milliyetçiliktir. Bunun asla bizim anladığımız milliyetçilikle alakası yok. Ama dediğim gibi oradaki insanlar hür iradeleriyle sandığın başına gitsinler, inanın aklı selim galip gelecektir. Benim attığım oyla Kürtçe konuşan vatandaşımızın attığı oy arasında hiçbir farklılık yoktur. Rahmetli Türkeş Bey ne diyordu? Ben ne kadar Türksem siz de o kadar Türksünüz. Siz ne kadar Kürtseniz ben
çok
de
güzel.
O kadar Kürdüm diyor.
Maşallah. Evet, çok, gerçekten öyle.
Bu bizim düsturumuz, bu ölçümüz, bu. Bu topraklardan yeni bir gücün ortaya çıkması lazım. Bir medeniyet hamlesi yapabilmek için bir güç olmamız lazım. Bu güç de yani daha büyük olmayla,
tabii,
daha büyük toplulukların birlikteliğiyle sağlanır. Ama siz mevcut birlikteliği bölüp küçültmeye kalkarsanız,
tabii, tabii,
o zaman siz bizim medeniyet hamlemize çelme takıyorsunuz.
Çok doğru,
demektir.
Evet.
Bu
kabul edilemez hiçbirimiz açısından.
Allah'ın razı,
evet,
olmayacağı bir, evet, şey.
Evet,
ben de razı olmayacağım.
Kesinlikle. Tabii canım, bu konuda Adnan Oktar hocamızın yine bir önerisi oldu geçtiğimiz günlerde. Seçim döneminde özellikle. BDP oyları biliyorsunuz Güneydoğu'da çok büyük maalesef, evet, evet, bu şekilde gözüküyor. Bu da tabii dediğim gibi BDP'ye bizim karşı olmamız, parti olarak karşı olmak değil, PKK desteği olması, evet, açısından biz böyle bir şeye karşıyız. Ve az önce siz çok güzel ifade ettiniz. Biz büyümeyi, genişlemeyi, büyük Türkiye olmayı, bütün İslam alemine, bütün Türk devletlerine hepsine birlikte kardeşçe kucaklaşmayı hedeflerken, evet, böyle bir küçülme arzusu içerisinde, dağılma, bölünme arzusu içerisinde olan bir hareketi elbette ki kabul etmemiz söz konusu değil. Buna dair hocamızın bir çözüm önerisi oldu. Mesela Iğdır'da eğer MHP öndeyse diğer partiler, söz gelimi CHP, söz gelimi AKP ona destek versin ve MHP alsın. CHP'nin önde olduğu bir yer varsa, bir
Güneydoğu'da,
il varsa, tabii, Güneydoğu'dan bahsediyorum sadece. Yine burada bir seçim ittifakı yapılsın. AK Parti ve MHP onlara oy versin. AK Parti alacak gibi gözüküyorsa, daha önde gibi gözüküyorsa, diğer iki parti hakkından feragat edip AK Parti'ye. Yani parti ismi önemli değil burada. Önemli olan bölücülüğün önünü kesmek, bölünmenin önünü kesmek ve BDP'nin Güneydoğu illerimizde muvaffakiyetinin önünü kesmek. Bu aslında bence hırslardan arınarak, Allah rızasıyla,
elbette,
bakılarak,
evet,
yaklaşıldığında,
kesinlikle,
çok önemli bir öneri.
Yani,
buradan bir kere daha biz seslenmiş olalım siyasetçilerimize de. Bunu mutlaka dikkate alsın. Allah rızasının gereğidir bu aslında.
Evet, çok doğru. Bu o dediğim psikolojik baskının, korkunun, terör, örgüt korkusunun olmadığı yerlerde bu söylediğinizi seçmen bir ölçüde gerçekleştirdi.
Doğru.
Bu geçtiğimiz seçimde, hı, bunu gördük. Mesela Ahlat'ta bu gerçekleşti. Ağrı'da bir ölçüde gerçekleşti. Bazı ilçelerimizde bu şekilde gerçekleşti. Ama bunun bilinçli bir şekilde yapılması halinde, sadece yerel seçimlerde değil, milletvekili genel seçimlerinde de yapılması halinde, yani Güneydoğu'da da o baskıda kırılırsa hele, yani
İnşallah,
örgütün,
evet,
korkusundan vatandaşın iradesi serbest hale getirilirse, BDP'nin, daha doğrusu örgütün esamesi okunmayacak.
İnşallah. Hocam, Güneydoğu'da
bu
tabii
çok güzel bir tavsiye.
İnşallah o baskının, korkunun ortadan kalkması devletin orada varlığını daha fazla hissettirmesiyle olur tabii.
Tabii.
Mesela biz karakollar arttırılsın diyoruz. İşte teknolojik, donanımlı, mükemmel karakollar kurulsun diyoruz. Karakolların sayısı azaltılıyor. Mesela bu çok büyük bir tehlike. Bir de halka gerçekten belanın büyüklüğü çok detaylı olarak anlatılabilir. Mesela önce federasyon diyorlar. O yetmeyecek, arkasından bölünme diyecekler. Fakat bu Güneydoğu'ya refah, huzur getirmez, tamamen büyük bir bela getirir. Mesela örnek olarak vermek gerekirse İspanya bugün bu belayla mücadele ediyor. Özerk bölgeler var malumunuz. Katalonya bölgesinde, özerk bölgesinde şu anda ayrılmak için bayağı ciddi bir bölünmek için çaba gösteriliyor. İspanya Başbakanı bunun önünü kesti. Orada müstakil yapılacak olan bir referanduma hayır dedi. Neticesinde daha evvel malumunuzda orada ordunun işte uyarıları vardı. Bölünmeye karşı çıkacakları, bunun anayasaya aykırı olduğu yönünde. Bu bile Türkiye açısından büyük bir örnek. Mesela özerk bölgeler ilan etmişler ama bu bölünme için, arkasından bölünmeyi getiriyor ve İspanya'nın mesela birliği, bütünlüğü tehlike altına giriyor. Bir de burada ben Avrupa Birliği'ni de eleştirmek istiyorum. Avrupa Birliği de çifte standart uyguluyor. Mesela Katalonya'da işte bölünme istiyorlar. Avrupa Birliği buna karşı çıkıyor. Diyor ki bu, diyor, domino etkisi yaratır diyor. Neticesinde arkasından, diyor, bütün Avrupa Birliği ülkeleri etkilenecektir diyor. Aynı Avrupa Birliği Güneydoğu'da tabii PKK federasyon arkasından da bölünmeye destek çıkıcı bir politika izliyor. Peki Avrupa Birliği'nin evet. güvenliği bütünlüğü söz konusu olunca orada biz bölünmeye karşıyız diyorlar. Türkiye'nin birliği bütünlüğü söz konusu olunca da PKK işte makul bir harekettir diyor. İşte orada diyor Kürtçe konuşan diyor kişilerin diyor özerk olmaları, ayrılmaları normaldir diyor. Bu tamamen büyük bir samimiyetsizlik açıkçası. Tabii ki herkesi bağlayan bir şey değil. Belki bazı kişiler Avrupa Birliği içinde bu söyleme sahipler ama bu konudaki fikirlerinizi alabilir miyim?
Vallahi hiç çok haklısınız. Sizi tebrik ediyorum demekten başka yani ilave bir şey söylemeye gerek yok. Çok doğru. Belçika'nın başında problem var, Hollanda'nın başında problem var. Almanya'da işte Bavyera ile yukarı Kuzey Almanya arasında farklılıklar var. Dolayısıyla İngiltere'de benzer problemler var. İngiltere'nin başındaki İrlanda problemi, İRA örgütü yarın her an tekrar başlayacak şeyde. İskoçlarla, Gallilerle, İngilizlerin arasında da böyle bir etnik konflik meydana gelebileceğini düşünün. Dolayısıyla yani mendakka dukka diye ifade edilir yani. Bugün siz bize yaparsanız evet. yarın da birileri tabii, size yapar. Tabii, evet. O korku şuur altında var demek ki. Ama yani etnik unsurları öteki kabul etmeyen bir anlayış bizim tarihimizdeki yönetim anlayışımız bu dünyanın bu problemlerini de ortadan kaldıracak bir anlayış. Yeter ki biz o rehberimizin peşinde İnşallah. Ayrılmayalım.
Evet, çok doğru.
Kur'an-ı Kerim rehberimiz. Evet. Onun peşinden İnşallah. Ayrılmadığımız sürece bu problemlerin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum.
Kesinlikle.
Güneydoğu'da ana dili Kürtçe olan kardeşlerimiz de aklım selim sahibi insanlardır. Yani onların rehberi de Kur'an-ı
tabii,
Kerim.
Tabii.
O rehberin peşinde hep beraber gittiğimiz zaman bu ülkede birlik beraberlik olacaktır.
İnşallah.
Tekrar bir güç olacağız yani.
İnşallah. Hocam anlattığımız şeyin önemi şu açıdan da önemli. Mesela dış politikaya baktığımızda Suriye, Mısır, Irak, Filistin, Keşmir, Doğu Türkistan hepsinde ciddi problemler yaşandığını görüyoruz. Yakın süreçte mesela 529 kişinin idamı söz konusu biliyorsunuz Mısır'da. Evet. Şimdi bu tip şeyler hem antidemokratik hem tabii çok acı olaylar bunlar. Fakat işte İslam dünyasının bir önderi olmadığı için, başında bir kişi olmadığı için ya da lider bir konumda olan bir ülke olmadığı için, onu temsil eden bir kişi ya da ülke olmadığı için maalesef sorunların çözümü de pek mümkün olmuyor. Mesela bakıyorsunuz bugün ne bileyim bir Amerikan vatandaşı son derece kıymetli oluyor. Dünyanın herhangi bir yerinde bir Amerikan vatandaşı bir zarar gördüğünde, değil mi? Can güvenliği tehlikeye girdiğinde müthiş bir tepkiyle, ulusal tepkiyle karşılaşıyor. Fakat her gün binlerce Müslüman ölüyor, isimsiz evet. Müslümanlar. İsimleri yok, değerleri yok ne yazık ki. Çünkü kendi halkı, kendi liderleri zaten onları
kendi
eziyor.
Devletleri
kendi sahip devletleri çıkmıyor. Sahip çıkmıyor. Şimdi bu fakat bizim üzerimizde de bir sorumluluk. Zaten tabii. Bu programı yapma amacımız bizim hep konuşuyoruz bunu dile getiriyoruz. Asla bir açık oturum programı ya da asla bir tartışma programı tarzında bir söyleşi olsun diye bir araya gelmiyoruz. Bunlar inşallah hocam dua olsun diye Allah dualarımızı kabul etsin Aynen. diye dua amaçlı bir programdır. Allah inşallah kabul etsin i̇nşallah. Gerçekten. O yüzden bunları dile getiriyoruz.
Güzel.
Fakat haksız mıyım bu söylediklerimde?
Çok haklısınız yani. O kadar haklısınız ki ben sizi dinleyip keyif alıyorum.
Estağfurullah, estağfurullah hocam.
Estağfurullah. Görüşlerinizi. Evet,
hocamızsınız, estağfurullah.
İlave edecek herhangi bir şey yok.
Suriye'de mesela.
Haklı, doğru şeyler söylüyorsunuz.
Evet, geçenlerde oldu da değil mi? Suriye'de yanlış hatırlamıyorsam. Bir Hristiyan öldürüldü diye büyük manşetler attılar. Tabii ki Hristiyanlar öldürülmesi. Her gün yüzlerce Müslüman ölüyor. Bunlar artık rakam bile verilmeyecek kadar estağfurullah değersiz görüyorlar. Ama bir tane Hristiyan öldürüldüğünde ki Hristiyan hiçbir şekilde kimse öldürülmesin zaten ama bu mesela dünya basınında çok büyük haber olabiliyor. Bu çok büyük vicdansızlık. Bu hiçbir kutsal kitaba da uymayan bir şey. Yani İncil'e, Tevrat'a, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda zaten hepsinde adam öldürmek haramdır. Değil mi? Yani haram olan bir zaten fiil olarak Allah gösteriyor. Neticesinde biz hiç kimse ölmesin istiyoruz. Yani. Suriye güçlensin, İran güçlensin, Türkiye güçlensin, İspanya güçlensin, bütün devletler güçlensin. Aramızdaki ittifak artsın, Hristiyan, Musevi, Müslümanlar arasındaki dayanışma artsın. Türkiye'nin içindeki iç çatışma, iç tartışma tamamen ortadan kalksın. Eskiden sağla sol çatışırdı, ne büyük anormallik derdik. Şimdi sağla sağ çarpışıyor.
Müslümanla Müslüman hatta.
Hayır, neyi, aralarında neyi halledemiyorlar? Hangi fikir ayrılığından dolayı birbirlerine düştüler diyoruz. Hiçbir konuda fikir ayrılığı yok. Allah var bir diyorlar. Kur'an yolunda, Hazreti Muhammed yolunda yürüyoruz diyorlar. Bu şahıslar ama gece gündüz birbirlerine hakaret
çünkü
ediyorlar.
Fitne.
Basın yoluyla tamamen fitne. Evet, evet. Tamamen şeytanın etkisinden dolayı ortaya çıkmış olan bir şey ve tek reçetesi de ortadan kalkmasının tek yolu Kur'an'a yönelmek inşallah.
Tabii. Yani şimdi baba katiliyle babam bir safta diye bir şey.
Necip Fazıl.
Necip Fazıl'ın bir mısra aklıma geldi. Yani şimdi bu kadar Müslüman ölüyor. Ama bir tane Hristiyan ölünce ona sahip çıkıyorlar, ona şey yapıyorlar. Bize insan hakları konusunda hocalık taslayanlar kendi şeylerini bir sicillerini bir ortaya koysak kim bilir neler olacak. Yani şimdi 1921'den önceki 100 sene Mora'da Yunan isyanı çıktığı 1821'den 1921'e kadar yani bu topraklar neler gördü? Biz ne sıkıntılar çektik. Balkanlardaki Müslümanlar ne kadar büyük kayıplar verdi. Yani silah taşımayan, ordu mensubu olmayan, asker olmayan sivil halk. İstanbul'da o romanları hatırlıyorum şimdi. Yani şeyin, Samiha Ayverdi'nin, İbrahim Efendi Konağı, Mesih Paşa İmamı gibi romanlar. Yani İstanbul'daki o cami avlularındaki taşlar dile gelse de gördüklerini anlatsalar. 3 ay, 4 ay, 5 ay aileler o taşların üzerinde yatıp kalktılar. 5 milyon yanlış hatırlamıyorsam yani göç edip gelen insan sayısı o 100 sene içerisinde. Kayıpların haddi hesabı yok. İşte Srebrenica.
Tabii.
Yeni oldu.
Yeni oldu. Evet.
Hocalı katliamı.
Tabii. Evet.
1992. Kırım'daki sürgün 1944, Ahıska'daki sürgün 1944.
Tabii.
Şimdi bütün bunlar unutuluyor. Önümüzdeki sene 2015, sözde Ermeni tehcirinin 100. yılı diye gene bir sürü kampanyalar çıkacak. Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalışılacak. Yani sadece bunlara baktığınız zaman bile propaganda da bir güç. Demek ki yani hem suçlu hem güçlü olabiliyorlar bunlar. O zaman bizim de güçlü olmamız gerekiyor.
Evet.
Kendi gerçeklerimizi yalan propagandalarının altında ezdirmemek için de güçlü olmamız lazım inşallah.
Hocam çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben
programımıza katıldığınız
ediyorum.
İçin şeref verdiniz.
Estağfurullah. İstifade ettim.
Estağfurullah. Hocam, biz istifade edeceğiz hocam ilminizden. Efendim Aylin Atmaca ile birlikte sunduğumuz bu haftaki Birlik Zamanı programının konuğu Sayın Profesör Doktor Orhan Kavuncu'ydu. Bir sonraki program görüşebilmek üzere iyi akşamlar diliyorum.